Ayrım 37, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 322. Mugniye, paltosunun cebinden bir çift Fransız pasaportu çıkararak halının üzerine koydu. İran gizli servisindeki ustaların ellerinden çıkmış, aslında ayrılamayacak kadar çok iyi sahte pasaportlardı bunlar. İlkini eline aldı, içi boştu. Bu pasaport arabayı Tel Aviv'e götürmekle görevlendirilecek olanınıza verilecek. Resmi pasaporta konularak tabii. Ya ikincisi? Mugniye gülümsedi, ikinci pasaportu aldı ve incelemeleri için onlara gösterdi. Üçü şaşkınlıkla baktılar. Bu sahte pasaport çoktan doldurulmuştu, üzerindeki resim ise genç bir kadına aitti. Bu kadın kim diye sordu üç şaşkın gençten biri. Bu kız kardeşlerinizden biri, adı Latife. Bu cesur Filistinli genç kız seçilen sürücüye görev günü eşlik edecek. Kiralık arabada seyahat eden genç bir Fransız çift gibi görünmenizde fayda var. Tek başına bir erkek İsrailli polislerin daha çok ilgisini çeker. Ayrıca Latife Ölüdeniz ile Tel Aviv arasındaki yolu çok iyi biliyor. Bomba patladığında bizimle olmayacak değil mi? Hayır, İslam'a göre kadınlar şehit edilemez. Kudüs'ü geçip Tel Aviv yoluna girince arabadan inecek. Ne arabası? Bu iş için seçilecek sürücü görevden önce Nablus'un dışında bir komandomuz tarafından saklanacak. Saldırı sabahı erken saatlerde bomba komandonun arabasının bagajına yerleştirilecek ve komando Latife ve seçilmiş sürücü Ölüdeniz'e gidecek. Ölüdeniz ve Nablus'un dışında korunacağınız yer arasında kontrol noktası bulunmuyor. Bomba ne kadar büyük olacak? Mugniye, Gizli Operasyonlar Komitesi'nin son toplantısında profesörün anlattıklarını düşündü. Arabanın bagajına çok kolay sığacak büyüklükte. Ölüdeniz kıyısında komandonun iyi bildiği bir tenha bölgeye gidecek ve bir turist arabası geçene kadar bekleyeceksiniz. Turistleri alıkoyup arabalarını size vermek komandonun işi olacak. Mugniye'nin alıkoymakla kastettiği cinayetti tabii. İşin bu kısmıyla ilginiz olmayacak. Komando bombayı turistlerin arabasının bagajına yerleştirecek ve seçilen sürücü ile Latife derhal Tel Aviv'e gitmek üzere yola çıkacaklar. Yolda hiç İsrail kontrolü var mı? Hayır diye gülümsedi Mugniye. Şaşkınlık verici değil mi? Kudüs'e girerken Res el Amud'da bir kontrol noktası var. Ancak oradaki İsrail polisi özel bir alarm olmadıkça geçen arabaları durdurmaz. Her neyse, kontrol noktasından geçmek istemezseniz sağa dönüp Zeytinlik Dağı'ndan geçerek doğrudan Kudüs'e girebilirsiniz. Latife yolu iyi biliyor, o size rehberlik edecektir. Peki Kudüs ile Tel Aviv arası? Hiçbir şey yok. Üç şehit adayı birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. Peki sürücü bombayı nerede patlatacak diye sordu biri. Tel Aviv'e girdikten sonra nerede isterse, örneğin bir kırmızı ışıkta. Bu nasıl olacak? Mugniye cebinden çakmağa benzer bir şey çıkardı. Ateşleyici bunun gibi bir şey. Tüm yapmanız gereken düğmeye basmak. Tek bir hareketle ilahi kahramanlık eyleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Ebedi ödülünüze kavuşmuş, şehitler arasında bir şehit olarak hafızamızda onurlu bir yer kazanmış olacaksınız. Çakmak ateşleyiciyi incelemeleri için halının üzerine bıraktı. İnanılmaz diye düşündü. Profesör ve bilim adamları işlerini doğru yaparlarsa Tel Aviv'i nükleer bir patlamayla haritadan silmek, Beyrut'un dışındaki denizci kışlalarını imha etmekten daha kolay olacak. Hasan Osman'ın Türkiye'de Marmara Denizi'nin soğuk Grimtrak sularına bakan malikanesinin yemek salonundaki toplantı, ailenin takip edilecek hukuk yolları için savaş konseyi gibiydi. Türkiye'nin en büyük eroin kaçakçılığı çetesini idare eden beş kardeşin en büyüğü olarak Selim Osman masanın başında oturuyordu. Dişlerinin arasında bir Cohiba purosu yanıyordu. İştahını kontrol etmesini bilen Selim, Barcelona Grand Hotel'deki Natasha'ya yaptığı yemek sonrası ziyarette nefes almakta zorlandığını fark edince sigarayı kesmeye, günde sadece bir puro içmeye karar vermişti. Kendi kendine Cohiba'yı dişlemek Natasha'ların yaptığı gibi insanın nefesini kesmez diye düşünüyordu. Sağında ikinci büyük kardeş Hasan oturuyordu. Hasan ailenin tepenin arkasında kurulu laboratuvardaki eroin imalatından sorumluydu. Selim'in sağında oturan üçüncü kardeş Rıfat ailenin zorbalık isteyen işlerine bakardı. Bu küçük toplantıda bir nevi hakemlik görevini yüklenmişti. Masanın sonunda Abdullah vardı. Ailenin Amsterdam'daki eroin dağıtım işlerini idare ederdi. Onun yanında da Bebe Behçet oturuyordu. Onun sorumluluğu da İngiltere pazarı ve ailenin paralarını gizli hesaplarına yatırmak için Budapeşte'ye taşımaktı. Dover'da aileye ait 100 kiloluk bir eroin partisinin yakalanması sebebiyle yapılıyordu bu toplantı. Ailenin bu işteki kaybı basında açıklandığı gibi sokak fiyatı 10 milyon pound'dan çok aşağıydı ama yine de büyük bir darbeydi. Ailenin 10 senelik uyuşturucu kaçakçılığı işinde başlarına gelen ilk yıkıcı olaydı. Mali zarardan daha önemlisi ailenin şeref ve itibarına halel getirmiş olmasıydı. İngiliz gümrüğü eroinin kime ait olduğunu öğrenememişti belki ama İstanbul'daki eroin kaçakçılığı çevresinde bir sır olmaktan çıkmıştı. İstanbul'da hiç kimse olayın uyanık bir gümrük memurunun şüphelenmesi üzerine arabada arama yaptırması hikayesine inanmıyordu. 100 kiloluk eroinin yakalanması öyle olmamıştı. Şimdi ailenin şerefi bahis konusuydu. Hiçbir şey yapmaz öylece sessiz otururlarsa Osmanlıların güçlerini kaybettiği dedikoduları yayılacak, imparatorluk çökme yoluna girecekti. Rıfat küçük kardeşine "Abdullah sen bu Hollandalı pezevengi tanıyor muydun?" diye sordu. "Yani şahsen biliyor musun adamı?" "Hayır." "Hiç tanıştınız mı?" "Hayır." "O senin adını biliyor mu?" "Hayır, beni sadece Halis adıyla biliyor. Klonlanmış cep telefonumla konuşurken hep bu adı kullanırım." "Seninle nasıl temas kurdu? Bu seks dansçılarını katır olarak kullanmayı kim teklif etti?"
"Benim kullandığım dağıtıcılardan biri olan Nesim Çakıcı kanalıyla geldiler. Hollandalı kız arkadaşı için lazım olan eroini hep ondan alırmış. Nesim ona gözünü açıp kolay para kazanmaya hazır kimseleri olup olmadığını araştırmasını söylemiş."
"Çakıcı Türk mü?"
"Evet."
"Onu ne kadar tanıyorsun?"
"Hollanda'ya gittiğimden beri."
"Seni hiç kandırmaya çalıştı mı?"
"Asla."
Rıfat bu bilgileri aldıktan sonra eroin bu pezevenge ne yolla teslim edildi diye sordu.
"Kullanılmış oldukça eski bir valize ben kendim doldurdum. A10 yolu üstündeki bir park yerinde buluştuk. Çakıcı da bekliyordu orada. Valizi park yerinin öteki ucunda duran arabasına götürüp yerleştirdik. Yarım saat sonra Hendrik, Hollandalı pezevenk geldi. Çakıcı ona feribot biletleriyle malı teslim etti. O gidince ben de Çakıcı'ya bir feribot bileti verdim. Adamları göz altında tutması için."
Rıfat anlatılanları düşünüyordu. "Demek malı satan pezevenkti. Herhalde İngilizler Hollandalılardan daha çok ikramiye verirler."
Dört kardeş hepsi birden oy birliğiyle "Bu adamın temizlenmesi şart." diye karar verdi.
Selim yanmayan Cohiba'yı ağzından çıkardı. "Öteki aileler de böyle bir şey bekler bizden." diye mırıldandı. "Ama biz bu işe bulaşmamalıyız. Hollanda polisini de kuşkulandırmamamız gerek. Uyuyan köpeğin kuyruğuna basmaya lüzum yok."
Yaptığı şakadan hoşlanmış arkasından bir kahkaha atmıştı.
Rıfat, "Şayet bu bir İngiliz idiyse Hollandalıyı bu ilgilendirmez." dedi. "Abdullah sen geri dön. Çakıcı'ya İngiliz gümrükçüsü için söylenilen bu lafı Hollandalıya anlatmasını söyle. Başka bir katır bulursa daha iyi para verebileceğimizi bildir.
Sonra?"
"Sonrasını bana bırak."
Jimmy Shay, Shannon Havaalanı otoparkından serbest bölgeye doğru yürürken Shannon Nehri akıyor akıyor diye şarkı söylüyordu. Sicim gibi yağan yağmurdan korunabilmek için paltosunun yakasını kaldırmıştı. Biz İrlandalılar da amma romantik adamlarız diye düşünüyordu. Pis kokulu bir nehir için şarkı yazmak kimin aklına gelir? Serbest bölge T53 bloğundaki EG ve G Avrupa Satışları Bürosu'nun kapısını açıp içeri girdi. Sırılsıklam paltosunu şöyle bir silkeleyip bir fincan kahve doldurdu. Masasına oturup gece gelen faksları tetkike başladı. İkinci faksı okurken yardımcısı Greg Hickey'e seslendi. Greg bak şuna, Amerikan Ticaret Dairesi Hamburg'daki Herr Steiner'in istediği kredi dronların satışı için ihracat lisansı vermiş. Yapacağı lazerlerle insanları güzelleştirecekmiş güya. Kristal boşluklara biraz sodyum ilave edince dehşet bir elektron birikimi hasıl olur bence. Öyle ama Salem'dekiler olabilir diyor. Biz de onun kararına uyarız. 72 saat sonra belgesini yollayacaklarmış. Doğrusunu söylemek lazımsa Jimmy, ben bu izne çok hayret ettim. Herhalde Amerikalılar ne yaptıklarını biliyordur. Bize ne? Biz mal satmak için buradayız. İyi bir siparişti. Biz de engeli ortadan kaldırdık. Aman dikkat et, Steiner'in bunları ne maksatla kullanacağına dair olan raporunun bir kopyası mutlaka dosyada olsun. Merak etme, öyleyse her Steiner'e telefon edeyim, siparişini cuma günü uçak kargosuyla göndereceğimizi bildireyim. Şey Steiner'in kritronlarının Hamburg'a kadar başka bir problem çıkmadan gideceğini biliyordu. Shannon havaalanına gelen paketler gayet açık bir şekilde etiketlenmiş olacaktı. İrlanda gümrüğü Amerikan gümrüğünde yasaklı yüksek teknoloji ürünü malların geçemeyeceğini biliyordu. EG ve G'nin gümrük vergilerinin ödenmesi karşılığı paketler şeye teslim edilecekti. Böylece Avrupa Birliği sınırları içine girmiş olacak ve başkaca bir gümrük muamelesine ihtiyaç göstermeden Almanya'ya gidecekti. Hickey dediğin gibi yap diye güldü. Bu işle meşgul olurken Herr Steiner'e bir sorsana, yeni yapacakları lazer aletleriyle senin çirkin suratını da düzeltebilir mi? Profesör en son edindiği yüksek teknoloji oyuncağıyla meşguldü. International Maritime Satellite firmasının çıkardığı Inmarsat adındaki M tipi bir telefondu bu. Gazete muhabirlerinin merkeze flash haber göndermek için kullandıkları telefonlardan. Bu telefonla doğrudan doğruya uzayda dönmekte olan 4 ticari muhabere uydusundan birine ulaşarak 3. dünya ülkelerinin bilinmezlikleri veya bir takım sansür girişimlerinden uzak rahat konuşulabiliyordu. Profesörün telefonu hem normal sesli konuşma hem de İsviçrelilerin kod sistemine göre hazırlanmış yazıcı mesajları gönderebilecek şekilde ayarlanmıştı. Amerikan uydu sistemlerinin yayın yaptığı yeri tespit edememeleri için mesajlarını çok kısa tutmaya çalışıyordu. CIA'nın kullandığı daha gelişmiş aletlerin olduğunu biliyordu. Bu telefonlar görüşmeleri o derece süratli bir şekilde yayıyorlardı ki dinleme aletleri bunların coğrafi yerlerini tespit için vakit bulamıyordu. Şimdilik bunlardan bir tane edinememişti. Makinesine Gizli Operasyonlar Komitesi'ne Amerikalıların Kritron talebini kabul ettikleri müjdesini veren ve kısa zamanda İran'a sevk edebileceğini bildiren bir mesaj yazdı. Sonra bunu Inmarsat'a aktardı. Bu iş bittikten sonra arkadaşlarının kendisi için tuttukları küçük evin penceresine gitti. Inmarsat küçük bir dizüstü bilgisayarına benziyordu. Camı açtı, makinenin küçük çanağını güneybatı istikametine, mesajı göndermek için kullanmak istediği Atlantik uydusuna doğru ayarladı. Makinesi bir dizi sesler alıyordu. Makineyi sağa sola çevirerek bu seslerin en kuvvetli olduğu istikameti buldu. Bu hareket onu uyduya bağlamış oluyordu. Sonra bir düğmeye bastı, mesajı Tahran'a doğru yola çıkmıştı. İki saat sonra Jim Duffy CIA'daki operasyon müdürünün odasına girdi. Gol atmış bir futbolcu gibi yumruğunu havaya kaldırmıştı. Arkadaşı Jack Lawrence'a büyük müjdeyi verdi. Yuttular. Nereden biliyorsun? İşte buradan diyerek Duffy elindeki NSA kesitini uzattı. Manvit Hill şifresini de çözmüş. Bu da İranlıların kullanmaya başladığı beyin dalgası mesajlarından biri. İranlılar İsviçrelilerden aldıkları bu süper gizli kodlama sisteminin işe yaradığına inanıyor. Lawrence elindeki kağıdı okudu. İstediğimiz Amerikan cihazları cuma sabahı fabrikada olacak. Onları bizzat alıp İran'ı yanımda getireceğim.
Bunu kim yollamış, senin profesör mü?
Ben de öyle zannediyorum.
Nereden gönderilmiş?
İşte onu tam bilemiyoruz. Transmisyon zamanı çok kısaymış. Hem Manfred Hill hem de Almanya'da Bad Abling'deki büyük kulak tarafından kaydedildiğine göre ikisinin arasında bir yerde olmalı.
Bizzat kendisinin getireceğini söylediğine göre lazer teknik fabrikasına yakın bir yerde olmalı. Bunu normal ticari uçuşlarla mı götürecektir dersin?
Olabilir, niye olmasın? O kadar büyük bir paket değil ki.
Jim, kriptonların içine sakladığınız vericilerin bize ulaşacağından %100 emin misin? Burada çok büyük bir riske girdiğimizi biliyorsun. Bir aksilik çıkarsa kongreden biri çıkıp doğrudan doğruya bizi itham ederek dünyaya CIA'nın İranların nükleer silahları ateşleme mekanizması yapmasına yardım ettiğini ilan eder. Zaten başımız dertte bugünlerde. Böyle bir durum bizim sonumuz olur.
Jack, Salem'de bütün bir gün bunun denemelerini yaptık. Küçük bip seslerinin hepsini bizim SIGINT kuşları çok güzel yakalıyordu.
Pekala, biraz da dua ederim bu planın tutması için. Şayet Gritronlar Almanya'ya cuma günü ulaşacaksa ilk bipin cuma günü saat 12 GMT'den itibaren başlaması şeklinde ayarlayalım.
Peki.
Bizim kuşları da bu sinyallere göre ayarlayıp fotoğrafını çekecek şekilde tam yerine yerleştirmemiz lazım. Merkezi alıntı dairesi uyduları da ona göre ayarlar. Bu iş için gerekli program hazır olur olmaz imzalaması için başkana arz edilecektir. Ama asıl işi yapacak olan Chantilly Road 28 numaradaki Ulusal Keşif Dairesidir. Kuşlardan gelen sinyalleri resme çevirip büyütecek. Bu nesnelerin nereye gittiğini bu resimlere göre tespit edebiliriz. Seninle birlikte öğle üstü bu dairenin başındaki Kate Small'u görmeye gideceğiz. Her şeyin senin istediğin şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ederiz. Yalnız şunu aklından çıkarma. Asıl yük ve sorumluluk senin sırtında olacak. Ters giden bir şey olursa seni kurtaracak bir koruyucu melek aramak zorunda kalırsın.
Amsterdam'daki kırmızı ışık bölgesi polis karakolundaki narkotik kontrol sorumlusu olan Dirk van Fleck, Avrupa'nın en büyük uyuşturucu batağı olan bölgesindeki labirente benzer yolları gözlüyordu. Bu güneşli bahar günü daha akşam olmadan sokaklarda insan kaynıyordu. Onların arasında dolaşırken bu sokaklardaki sayısı 4-5 bini bulan satıcıların turistlere hizmet için beklediğini Dick'ten daha iyi bilen kimse çıkmazdı. Bu satıcılar kokainden crack dozuna, eroine, bahçelerde yetiştirilen taze Hollanda haşhaşı, amfetaminler ve ekstasi tabletlerine kadar aklınıza gelen her şeyi sağlamaya hazırdı. Burayı kontrol eden Dirk'in 4 kişilik ekibinin tam bir hizmet vermesine olanak yoktu. Hele baştakilerin bu türlü uyuşturucu faaliyetine aldırmadığı bir ülkede zor bir görevdi bu. Dirk'in adamları her yıl binlerce adam yakalıyordu. Amsterdam'ın pek müsamahakar olan mahkemeleri bu satıcıları sadece 3-4 ay hapse mahkum ediyordu. Hapishaneler de özel kulüpler gibiydi. İyi yemek çıkıyor, her hücrede renkli televizyonlar bulunuyor, istedikleri kitaplar veriliyordu. Şayet içlerinde okur yazar birileri çıkarsa... Bu kısa süren tatil bittikten sonra yeniden sokaklardaki işlerine başlıyorlardı. Günlük kazançlar yaklaşık 10 bin florin yani 500 dolar civarındaydı. Bütün bunlara rağmen Dirk işinden hoşlanıyordu. Bu satıcıların her biri uslanmak bilmez düşmandı. Çoğu Surinamlı, %15 kadarı Kuzey Afrikalı ve de gerisi Hollandalı bağımlılardan oluşuyordu. Amerika'da çıkan en son numaraları bile hemen ithal ediyorlardı. Bir patrona bağlı 4 kişiden oluşan hücre şeklinde çalışıyorlardı. Biri para işlerine bakıyor, ikincisi mala göz kulak oluyor, bir diğeri de taşımacılık yapıyor. Genellikle kendi ağzında taşıyarak müşteriye götürüyordu. Eroini 1 gramın onda biri kadar miktarda top şeklinde satarlardı. O kadar çok mal vardı ki piyasada, 2 yıl içinde 1 gramın fiyatı 240 florinden çok aşağı düşmüştü. Hemen hemen 2 metreye yakın olan Dirk'i herkes tanır, yaylanarak yürümesinden dolayı kendi aralarında John Wayne diye anılırdı. 4 yardımcısını da herkes bilirdi. Satıcıların erketeleri onları 50 metreden fark eder, gerekli tertibatı alırlardı. Surinamlılar eroini genellikle kiloluk paketler halinde diğerleri gibi Abdullah Osman'ın Türk toptancılarından alırdı. Blay Mermer denen oldukça tehlikeli bir bölgede tuttukları bir daireyi üs olarak kullanırlardı. Bu Türklerden birini tevkif edebilmek için evvela Surinamlı bir sokak satıcısının geçim kaynağını ele vermesi ve 6 hafta konforlu bir hapishane hücresinde mi yoksa 2 dizi de parçalanmış olarak mı yaşamanın daha iyi olacağına karar vermesi lazımdı. Buna rağmen ara sıra alelade sokak satıcısının ötesinde bir suçluyla uğraşmak fırsatı ortaya çıkardı. Bu bahar günü işte böyle bir fırsat ortaya çıkmıştı. Bir ay kadar evvel kanala bakan pencerelerde birkaç kız çalıştıran pezevenklerden biri Dirk'e gelerek bir derdi olduğunu söylemişti. Seks gösterisi yapan bir çiftin İngiltere'ye oldukça yüklü bir eroin taşımaya hazırlandıklarını söylerse acaba onun bir çıkarı olur muydu? Dirk bu haberi İngiliz gümrüğündeki bir arkadaşına bildirmişti. Genellikle İngiliz, Fransız veya Amerikalı olsun, Hollanda topraklarında uyuşturucu baskınlarında Hollandalılarla birlikte çalışmaktan çekinirlerdi. Bunun sebebi de Hollanda kanunlarına göre savunma avukatlarının mahkemede muhbirin kim olduğunun açıklanmasını istemek hakkına sahip olmasıydı. Polis uyuşturucu işinde hemen hemen her baskın bir muhbire dayanarak gerçekleştirildiğinden bir seferlik bir iş için kendileri açısından çok kıymetli olan muhbirlerden birinin ortadan silinmesine razı olmazdı. Bu olayda tevkif İngiltere'de yapılacak ve gümrük memurlarından birinin dikkatli olması sonucu ele geçtiği söylenecekti. Dirk'e haber veren pezevengin adı gizli kalacaktı. Şimdi ona 50 bin gulden tutan ikramiyesini vermeye gidiyordu. Bu da yaklaşık 25 bin dolar ederdi. Adamla Hilversum adındaki şehir merkezinden uzakça bir mahallede sokakları dolduran gözlerden uzak bir otobüs durağında buluşacaklardı. Yarım saat sonra pezevenk arabada yanında oturuyordu. Dirk ona bir deste para uzattı. "İşler nasıl gidiyor?" diye sordu. "Fena değil. Adamın başka katır bulabilir miyim?" diye soruyor. "Güzel. Demek ki senden şüphelenmedi. Birilerini bulabileceğini söylesene."
"Ama elimde kimse yok."
"Pekala var."
"Kim?"
"Ben."
37. ayrımın sonu. Sayfa 332.